Yarım 2.
Bu yüzden soğuk, kuru yerlerde ve havası alınmış paketlerde saklanan yiyecekler daha uzun süre dayanır. Havasız. Günümüzde yiyeceklerin çoğu havası alınmış paketlerde saklanıyor. Bu paketin içindeki bütün hava boşaltılarak sağlanıyor. Kavanozlar ve konserve kutularında da hava bulunmaz. Bunları açtığınızda hızla içeri dolan havayı duyabiliyor musunuz? Yiyecekleri soğuk tutmak. Yiyecekleri soğutmak bakterilerin çalışmasını yavaşlatır. Dondurmak ise tamamen durdurur. Günümüzde yiyecekler kullanılıncaya kadar buzdolaplarında ve derin dondurucularda saklanabiliyor. Yüzyıllar boyunca yiyecekleri saklamak için soğuk kilerler kullanıldı. Soğuk bakterileri öldürmez. Bu nedenle buzu çözülen yiyecekleri bekletmeden yemelisiniz. Yiyeceği kurutmak. Yiyeceğin kurutulması ile bütün nem dışarı atılır. Böylece bakteriler çoğalamaz. Üzüm kurutularak kuru üzüm, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuş üzümü elde edilir. Günümüzde yiyecekler dondurularak kurutulabiliyor. Yiyeceğin nemini almak için dondurma ve kurutma işlemleri aynı anda uygulanıyor. Böyle bir yiyeceği yerken su eklemeniz gerekiyor. Astronotlar hafif olduğu ve az yer kapladığı için dondurularak kurutulmuş yiyecekler kullanıyor. Yiyeceği ısıtmak. Pişirmek, sterilize etmek ve pastörize etmek bakterileri ısı yoluyla öldürmenin yollarıdır. Sterilize edilen yiyecekler bütün bakterilerin öldürülmesi amacıyla çok yüksek bir sıcaklığa kadar ısıtılır. Böyle yiyecekler uzun süre dayanır. Konserve ve kavanozlardaki yiyecekler sterilize edilmiştir. Koruyucu maddeler benzoik asit E210. Süt tehlikeli bakterilerin öleceği sıcaklığa kadar ısıtılarak pastörize edilir. Pastörize edilmiş süt birkaç gün dayanır. Pastörizasyon işlemi bulunmadan önce inekler kapı kapı dolaştırılarak süt dağıtılırdı. Yiyecekler saklandığında bazı besleyici maddeleri özellikle de vitaminlerini kaybeder. Bu nedenle taze yiyecekler yemek daha iyidir. Koruyucu maddeler. Koruyucu maddeler yiyeceğin bozulmamasını sağlayan kimyasal maddelerdir. Şeker, sirke ve tuz gibi doğal olanları yüzyıllardır kullanılıyor. Günümüzde başka hangi kimyasal maddelerin koruyucu olarak kullanıldığını görmek için konserve kutularındaki etiketlere bakın. Uzak yerlerden gelen yiyecekler. Günümüzde yiyecekler çok uzun bir süre taze olarak saklanabiliyor. Marketlerde dünyanın dört bir yanından gelen meyveler satılıyor. Bu meyveler özel soğutuculu gemilerle taşınıyor. Bir süpermarkete gittiğinizde raflardaki meyvelerin nereden geldiğinin yazılıp yazılmadığını bakın. Neden acıkırsınız? Vücudunuz besine gerek duyduğu zaman beyninize bunu bildiren bir mesaj yollar. Siz de yiyecek bir şeyler bulmak için çevrenize bakınırsınız. Bazen sevdiğiniz bir yiyecek gördüğünüzde veya kokusunu aldığınızda vücudunuz besine gerek duymadığı halde acıkabilirsiniz. Yiyeceğin kokusu bu yiyeceğin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu ve tadını sevip sevmediğinizi anlamanıza yardımcı olur. Ağzınız neden sulanır? Sevdiğiniz bir yiyeceği gördüğünüzde veya kokusunu aldığınızda vücudunuz yemek için hazır duruma gelir. Ağzınızın sulandığını hissedersiniz. Ağzınızdaki bu sıvı tükürüktür. Tükürük, yiyeceğin karıştırılmasına yardımcı olmak için ağzınızın ürettiği bir salgıdır. Bir köpeğin ağzından akan salya, köpeğin yemek yemeye hazır olduğunu gösterir. Mide gurultusu. Bazen mideniz yiyecek için hazırlanırken bir guruldama sesi çıkarır. Duyduğunuz bu ses, midenizde hareket eden havanın ve sindirim öz sularının sesidir. Yiyecekleri tatmak. Yiyeceklerin tadına bakarak hangisini sevip hangisini sevmediğinizi anlayabilirsiniz. Yiyeceği tatmak için dilinizi kullanırsınız. Diliniz tat alma cisimcikleri adı verilen çok sayıda küçük çıkıntıyla kaplıdır. Tat alma cisimciklerini görmek için aynada dilinize bakın. Dört çeşit tat alma cisimciği var. Her biri değişik bir tadı algılar. Tuzlu, tatlı, ekşi ve acı. Bu cisimcikler dilinizin değişik bölgelerindedir. Yiyeceklerin kokuları onların tadını almanıza da yardımcı olur. Yemek yerken burnunuzu sıkayın. Yediğiniz şeyin tadını alabiliyor musunuz? Bir deney yapalım. Parmak ucunuza biraz tuz alın. Önce dilinizin ucuna, sonra arkasına, en son da kenarına değdirin. Tuzun tadını en çok nerede aldınız? Aynı şeyi şeker, limon suyu ve kahve ile deneyin. Bunların tadlarını alabiliyor musunuz? Çeşniciler. Bazı insanlar değişik tatları daha kolay ayırt eder. Böyle insanlar şarapların veya çayların tadına bakma işinde çalışabilir. Sağlıksız yiyecekler. Yalnızca sevdiğiniz yiyecekleri yeseydiniz, vücudunuz gereksinim duyduğu bütün besleyici maddeleri alamazdı. Bazı yiyeceklerde çok az yararlı şey vardır. Ve bu yiyeceklerden çok fazla yerseniz sağlığınız bozulabilir. Şekerli yiyecekler. Yiyecekleri tatlı yapan şey şekerdir. Şeker bir karbonhidrattır, yani size enerji verir. Ancak fazlası şişmanlamanıza yol açar. Aynı zamanda dişlerinizin de çürümesine neden olur. Çok fazla şekerli yiyecek yerseniz dişlerinize dolgu yapılması gerekebilir. Yağlı yiyecekler. Kızartılarak pişirilen yiyeceklerde, örneğin hamburgerde çok fazla yağ bulunur. Böyle yiyecekler sizde doygunluk hissi yaratır. Bu nedenle sizin için yararlı olan başka şeyleri yiyemezsiniz. Fazla yağlı olmak ağır çantalar taşımaya benzer. Vücudunuz ve kalbiniz ağırlığı taşımak için daha çok çalışmak zorundadır. Sağlıksız yiyecek nedir? İçinde çoğunlukla kötü şeyler olan ve çok az yararlı şey bulunan yiyecek sağlıksız yiyecek olarak adlandırılır. Şekerlemelerin ve meşrubatların neredeyse tamamı şekerdir. Dondurmalar, dondurmalı tatlılar ve bisküviler çoğunlukla yağ ve şekerden oluşur. Ayaküstü yenen yiyecekler genellikle yağda kızartılır ve bu nedenle fazla yağlıdır. Yiyecek alerjisi nedir? Bazı insanlar belirli yiyecekleri her yiyişlerinde kendilerini kötü hissederler. Başları ağrır veya vücutlarında kırmızı lekeler oluşur ya da mideleri bulanır. Buna yiyecek alerjisi adı verilir. Bir insanın sevdiği yiyecek bir başkasını rahatsız edebilir. Pek çok insanın balığa, yumurtaya, çileğe ve kabuklu deniz hayvanlarına karşı alerjisi vardır. Yiyeceklerle ilgili özel sorunlar. Bazı insanların vücutları şeker depolayamaz. Bu yüzden çok az şeker yiyebilirler. Bazılarına ise vücutlarının şekeri uygun biçimde kullanmasına yardımcı olmak için iğne yapılması gerekir. Bu soruna şeker hastalığı adı verilir. Şeker hastalarının yiyebilmesi için şekersiz çikolata üretilir. Bazı insanlara da gluten, yani buğdaydaki bir protein dokunur. Bu insanlar içinde buğday veya buğday unu bulunan yiyecekleri yiyemez. Buna çölyak hastalığı denir. Din. Bazı insanlar dinleri yasakladığı için belirli yiyecekleri yemez. Örneğin Müslümanlar ve Yahudiler domuz eti yemezler. Yiyeceklerimiz nereden geliyor? Yediğiniz hemen hemen her şey bir canlıdan gelir. Ya da bir bitkiden ya da bir hayvandan. Bitkiler güneşten aldıkları enerjiyi kullanarak kendi besinlerini üretir. Hayvanlar bitkileri ve başka hayvanları yer. İnsanlar da bitkiler ve hayvanlarla beslenir. Enerjinin bir canlıdan diğerine aktarılması besin zinciri olarak adlandırılır. Güneş enerjisi, enerji ottan ineğe geçer, inek sütünden de siz enerji alırsınız. Ekmek ve tahıllı yiyecekler tahıldan yapılır. Sığır eti, peynir ve süt ineklerden sağlanır. Et yemeyen insanlar. Et yememeyi tercih eden insanlar vejetaryen et yemez olarak adlandırılır. Bazıları etin tadını sevmez. Bazıları ise hayvanların öldürülmesinden hoşlanmaz ve hayvan besleme yöntemlerinin acımasızca olduğunu düşünür. Kimi insanlar ise hayvanlardan elde edilen hiçbir şey yemez. Böyle insanlar da vejan olarak adlandırılır. Vejanlar et, balık, yumurta ve peynir yemez, süt içmez. Vejetaryanlar dana, kuzu, tavuk ve benzeri hayvanların etini yemez. Bazıları balık da yemez. Çoğu insan gerek duyduğu proteinin büyük bir kısmını etten alır. Ancak bitkilerde de bir miktar protein vardır. Vejetaryenler ve vejanlar yeterli protein almaya dikkat etmelidir. Hayvanlar nasıl beslenir? Pek çok çiftlik sahibi için çok miktarda besini ucuza üretmek, hayvanların iyi koşullarda yaşamasını sağlamaktan daha önemlidir. Bunun nedeni insanların genellikle daha ucuz olan yiyecekleri satın almalarıdır. Örneğin tavuklar genellikle geceleri yumurtlamaz. Ancak ışıkları açık, ılık kafeslerde tutulurlarsa daha çok yumurtlarlar. Çiftlikte serbestçe dolaşan tavuklara köy tavuğu denir. Bir köy tavuğu yılda yalnızca 80 yumurta yumurtlayabilir. Bu yüzden de yumurtaları daha pahalıdır. Kafeslerde beslenen tavuklara besi tavuğu adı verilir. Yılda yaklaşık 270 yumurta yumurtlayabilirler. Herkese yetecek yiyecek var mı? Dünyadaki bütün yiyecekler bütün insanlara eşit bir biçimde dağıtılsaydı herkesin yeterli yiyeceği olurdu. Oysa durum böyle değil. Dünyanın zengin bölgelerinde, örneğin Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da çoğu insanın yeteri kadar yiyeceği var. Hatta bazıları çok fazla yiyor. Dünyanın yoksul bölgelerinde ise, örneğin Afrika, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'da insanların yiyecekleri çok daha az. Çoğunun yeterli yiyeceği yok. Zengin ülkelerdeki aileler genellikle küçük olduğundan yiyeceği paylaşacak daha az sayıda insan var. Bu ülkelerdeki aileler genellikle kalabalık olduğundan doyulacak daha fazla boğaz var. Bu ülkeler Afrika, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika. Yoksul ülkelerdeki diğer sorunlar. Yağmur olmadan hiçbir şey yetiştiremezsiniz. Bazı Afrika ülkeleri yıllarca yağmursuz kaldı ve tarım alanları çöle dönüştü. Bir savaş çıktığında yiyecek yetiştirilen alanlar zarar görebilir. Başka ülkelerden yardım olarak gelen yiyecekler de yetersiz kalır. Yetersiz beslenme nedir? İnsanlar vücutlarına gerekli olan besleyici maddeleri yeteri kadar alamadıkları zaman yetersiz beslenme ortaya çıkar. Yani hastalıklara daha kolay yakalanırlar. Yoksul ülkelerin çoğunda insanlar yeteri kadar protein alamıyor. Özellikle çocuklar gelişmek için proteine gerek duyar. Proteinlerin büyük bir bölümü hayvansal besinlerden elde edilir. Hayvan beslemek pahalı olduğundan pek çok insan et yiyemiyor. Kıtlık nedir? İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yiyecek olmamasını kıtlık denir. Kıtlık sırasında insanlar çoğunlukla yetersiz beslenmenin neden olduğu hastalıklardan ölür. Kim yardım eder? Zengin ülkelerde kıtlık yaşanan bölgelere yiyecek yollayan ve yardım eden kuruluşlar var. Geleceğin yiyecekleri. Dünyanın nüfusu artmaya devam ederse, herkese yetecek kadar yiyecek olmayacak. Özellikle yeteri kadar et, balık ve yumurta bulamayacağız. Bu nedenle bilim adamları yeni yiyecek çeşitleri araştırıyor. Özellikle bol miktarda protein içeren bitkiler üzerinde çalışıyorlar. Soya, ana vatanı Çin olan bol proteinli bir bitkidir. Bu bitki işlemden geçirilerek görünüşü ve tadı başka yiyeceklere benzetilebiliyor. Bazı deniz yosunları da protein bakımından zengindir. Dünyanın her yerinde yetişirler. Ancak günümüzde yalnızca birkaç ülkede yeniyorlar. Bu ülkelerden biri de Japonya. Dünyanın değişik bölgeleri. Değişik ülkelerdeki insanlar değişik şeyler yiyor. Bunun nedeni dünyanın her bölgesinde değişik bitki ve hayvanların bulunması. Haritada dünyanın değişik bölgelerine yetişen 3 ana tarım ürünü gösteriliyor. Buğday Avrupa, Kuzey Afrika, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bolca yetişir. Orta Amerika'da mısır yetiştirilir. Mısır, küçük gözlemeye benzeyen Meksika pidesi yapmak için un haline getirilir. Avrupalılar ekmek yapımında buğday unu kullanır. Kuzey Afrikalılar, kuskus adı verilen bir yemek yapmak için buğdayı irmik haline getirir. Uzak doğuda bol miktarda pirinç yetiştirilir. Uzaklardan gelen yiyecekler. Her gün yediğimiz yiyeceklerin çoğu ilk olarak kaşifler tarafından uzak ülkelerde bulunmuştu. Patates, İspanyollar tarafından 16. yüzyılda Güney Amerika'dan getirildi. Hindiyi de İspanyollar Meksika'dan getirdi. Karanfil, karabiber ve tarçın Orta Çağ'da doğudan getirildi. Makarna, ünlü İtalyan kaşif Marco Polo tarafından Uzak Doğu'da keşfedildi. İlginç yiyecekler. Başka ülkelerde yaşayan insanlar sizin belki de hiçbir zaman yemeyeceğiniz bir sürü değişik şeyle besleniyor. Dünyanın bazı yerlerinde insanlar içlerinde bol protein bulunan böcekleri yer. Çin'deki yiyecek pazarlarında çeşitli böcekler, yarasalar, yılanlar ve 100 yıllık olduğu söylenen yumurtalar bulabilirsiniz. Böcekler Afrika'nın pek çok bölgesinde yaygın bir yiyecektir. Meksika'da çekirgeler pişirilip yenir. Kolombiya'da karıncalar yenir. Yeme biçimleri. Batı ülkelerinde yaşayanların çoğu bıçak ve çatal kullanarak yemek yer. Uzak Doğu'daki ülkelerde insanlar yemeklerini yemek çubuğu olarak adlandırılan iki tahta çubukla yer. Hindistan'da herkes aynı tabaktan ve hepsi ellerini kullanarak yemek yer. Yurt dışı tatilleri. Yurt dışına tatile giderseniz insanların değişik şeyler yiyip yemediğini ve bunları nasıl yediklerini gözlemleyin. Sağlıklı bir öğün. İşte kolayca hazırlanabilecek ve gereksinim duyduğunuz bütün besinleri içeren bir öğün. Aşağıdakilerden hangisinde en çok protein içerdiğini biliyor musunuz? Hangisinde bol C vitamini olduğunu? Peki ya dişleriniz ve kemikleriniz için hangisinin yararlı olduğunu? Salamlı sandviç. Malzemeler: bir dilim salam, biraz yumuşak peynir, bir kereviz sapı. Peyniri salamın üzerine sürün. Kereviz sapını salamın bir ucuna koyun, salamı çevresine sarın. Esmer ekmekle birlikte sofraya koyun, içine kıvırcık da koyabilirsiniz. Yoğurtlu içecek. Malzemeler: bir bardak süt, bir kutu meyveli yoğurt. Yoğurdu bir sürahiye koyun. Sütü ekleyin ve köpürüne kadar çırpın. Aralara başka bir meyve de ekleyebilirsiniz. Muz kebabı. Malzemeler: bir muz, limon suyu, kurutulmuş Hindistan cevizi, bir şiş. Muzu soyun ve halka halka doğrayın. Halkaları limon suyu ile ıslatın. Her bir halkayı Hindistan cevizine batırın ve şişe dizin. Yanıtlar: İçinde en çok protein bulunan yiyecek salamlı sandviçtir. En çok C vitamini muz kebabındadır. Yoğurtlu içecek dişleriniz ve kemikleriniz için çok yararlıdır. Çünkü içinde kalsiyum ve D vitamini vardır. Neden hasta oluruz? Hasta olmak nasıl bir şeydir? Çoğu zaman kendinizi iyi hissedersiniz. Böyle zamanlarda vücudunuz sizin farkında bile olmadığınız pek çok görevi yerine getirir. Hareketli olmak, koşmak ve oyun oynamak istersiniz. Kollarınızın ve bacaklarınızın güçlü olduğunu hissedersiniz. Yemek yememişseniz acıkırsınız. Cildiniz düzgün ve sağlıklı görünür. Çoğu zaman kendinizi mutlu ve huzurlu hissedersiniz. Yoksa hasta mısınız? Hasta olduğunuzu genellikle anlayabilirsiniz. Çünkü vücudunuzda bazı şeyler yolunda gitmez. Bunlara belirti adı verilir. Neyin yolunda gitmediğini belirtilere bakarak anlayabilirsiniz. Bir üşür, bir terlersiniz. Mideniz bulanabilir ve kusabilirsiniz. Kendinizi mutsuz hisseder ve arkadaşlarınızla oyun oynamak istemezsiniz. İştahınız kapanabilir. Herhangi bir yeriniz ağrıyabilir. Kendinizi yorgun hissedebilir ve yatmak isteyebilirsiniz. Ağrı nedir? Ağrı, vücudunuzun size bir şeylerin yolunda gitmediğini söylemesinin bir yoludur. Bazen ağrıyan yere bakarak sorunun ne olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Kimi zaman da bir yerinizde bir ağrı hissedersiniz. Ama aslında sorun başka bir yerdedir. Örneğin bademcik iltihabı karın ağrısına neden olur. Oysa bademcikleriniz boğazınızdadır. İyileşmek. Vücudunuz kendi kendine iyileşebilir. Dinlenerek vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olabilirsiniz. Dinlenirken sizi oyalayacak pek çok şey bulabilirsiniz. Televizyon izlemek, kitap okumak, kağıt oyunları oynamak, müzik dinlemek. Ailenizin ve arkadaşlarınızın sevgi ve ilgisi de kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Dinlenmek işe yaramazsa ve kendi kendinize iyileşemezseniz doktora gitmeniz gerekebilir. Spor ve hareketli oyunlar vücudunuzu güçlendirir. Meyve sağlıklı bir yiyecektir. Sağlıklı kalmak. Kendinize iyi bakmanız sağlıklı kalmanıza yardımcı olur. Doğru yiyecekler yiyerek ve spor yaparak zinde olursunuz. Böylece hastalıklarla daha kolay savaşır ve hasta olduğunuzda daha çabuk iyileşirsiniz. Neden hasta olursunuz? İnsanlar çok değişik nedenlerle hasta olur. Hastalıkların çoğuna mikroplar yol açar. Vücudunuz genellikle mikroplara karşı kendisini korur. Ancak bazen mikroplar savaşı kazanır ve hasta olursunuz. Buna bulaşıcı hastalığa yakalanmak denir. Çok değişik mikrop çeşitleri var. Her biri değişik bir hastalığa yol açar. Hapşırdığınızda milyonlarca mikrop havaya yayılır. Çoğu mikrop havayla bulaşır. Nezle olduğunuzda soluk verirken sürekli olarak mikrop yayarsınız. Çevrenizdeki insanlar havayla birlikte bunları da içlerine çekerse sizin nezleniz onlara bulaşabilir. Yaşadığınız yer. Yaşadığınız yer sağlığınızı etkileyebilir. Örneğin arabaların egzoz dumanları ve fabrika dumanları soluduğunuz havayı kirletebilir. Bu da hastalanmanıza neden olabilir. Kazalar. Bazen kazalar sakatlanmanıza veya hastalanmanıza neden olabilir. Kazaların çoğu evde meydana gelir. Düştüğünüzde bir yeriniz yaralanabilir veya incinebilir. Hatta kemikleriniz bile kırılabilir. Sıcak şeyler bir yerinizi yakabilir. Sıcak yiyeceklere her zaman dikkat edin. Kalıtsal hastalıklar. Bazı hastalıklar kalıtsaldır. Bilim adamları anne ya da babasında astım olan bir insanın bu hastalığa yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu biliyor. Astım, soluk almayı zorlaştıran bir hastalıktır. Astımı olan insanlar koşmalarına ve spor yapmalarına yardımcı olan ilaçlar alabilir. Alerjiler. Kedi tüyü, çiçek tozu gibi şeyler ve belli yiyecekler bazı insanların kendilerini kötü hissetmelerine neden olabilir. Buna alerji olmak denir. Çileğe alerjisi olanların vücudunda kızarıklıklar oluşabilir. Duygular. Duygularınız da hastalanmanıza yol açabilir. Üzülmek midenizi rahatsız edebilir ve mideniz bulanabilir. Yeni bir okuldaki ilk gününüzde duyduğunuz endişe kendinizi hasta hissetmenize neden olabilir. Mikrop nedir? Mikroplar çok küçük canlılardır. Her yerde bulunurlar. Soluduğunuz havada, derinizin üzerinde, yediğiniz yiyeceklerde ve dokunduğunuz şeylerde. Bakteri, virüs ve mantar 3 ana mikrop çeşididir. Mikropları görmek için bir mikroskop kullanmanız gerekir. Vücudunuzda her zaman mikroplar vardır. Çoğu size herhangi bir zarar vermez. Hatta bazıları yararlı bile olabilir. Ancak bir kısmı da hastalanmanıza yol açar. Midenizde bazı yararlı bakteriler yaşar. Yediklerinizi sindirmenize yardımcı olurlar. Bakteriler. Bakteriler o kadar küçüktür ki yaklaşık 1000 tanesi ancak bir toplu iğnenin başı kadar yer kaplar. Bazıları kulak ve deri hastalıkları gibi hastalıklara yol açar. Virüsler. Virüsler bakterilerden milyonlarca kez daha küçüktür. Nezle, mide rahatsızlığı ve boğaz ağrısı gibi pek çok hastalığa neden olurlar. Mantarlar. Bunlar vücudunuzda gelişen mikroplardır ve bulaşıcı hastalıklara neden olurlar. Mantar ayak parmaklarınızın arasında gelişebilir. Derinizin kızarmasına ve pul pul görülmesine neden olur. Ayaklarınızdaki mantarlardan ilaç kullanarak kurtulabilirsiniz. Mikropları uzak tutmak. Vücudunuz zararlı mikropları kendisinden olabildiğince uzak tutacak bir yapıya sahiptir. Kirpikler, kir ve mikropların gözlerinize girmesine engel olur. Yara ya da çizik olmadığı sürece deriniz mikropların vücudunuza girmesine engel olur. Hapşırdığınızda veya sümkürdüğünüzde mikroplar sümük adı verilen bir madde ile birlikte burnunuzdan dışarı atılır. Gözlerinizde sürekli gözyaşı vardır. gözyaşı mikropların zararsız hale getirilmesine yardımcı olur. Burnunuzdaki küçük tüyler içinize çektiğiniz havadaki mikropları tutar. Ağzınız ve boğazınız mikropların yapışmaması için daima ıslak ve kaygandır. Yiyecekleri yutarken midenize giren mikroplar mide öz suları tarafından zararsız hale getirilir. Mikrop saldırısı. Bütün vücudunuz hücre adı verilen milyonlarca küçük canlı parçadan oluşmuştur. Mikroplar, örneğin bakteriler ve virüsler vücudunuza girdiğinde çoğalmaya ve hücrelerinizi yok etmeye başlar. Bu da hastalanmanıza yol açar. Bakterilerin saldırısı. Vücudunuz bol miktarda besin bulunan ılık, nemli bir yer olduğundan bakteriler içinizde hızla gelişir ve yayılır. Vücudunuzun küçük bir bölümündeki bakterilerin sayısı birkaç saat içinde milyonları bulabilir. Bazı bakteriler hücrelerinize zehir yayarak saldırır. Bunlar ayrıca kanınıza karışarak hastalığı vücudunuzun her yerine bulaştırabilir. Virüs saldırısı. Virüsler bir hücrenin içine girerek saldırır. Hücre yeni virüsler üreten bir fabrikaya dönüşür. Virüs hücrenin içine girer, hücrenin içinde yeni virüsler üretilir, hücreler ölür ve virüsler yeni hücrelere saldırmaya başlar. Mikroplar ve belirtiler. Hastalık belirtilerine hem hücrelerinize zarar veren mikroplar hem de vücudunuzun kendini savunma biçimi neden olur. Değişik mikroplar vücudunuzun değişik yerlerinde hastalık belirtilerine neden olur. Vücudunuz mikroplarla savaşırken ateşiniz yükselir. Bu bir bulaşıcı hastalığın ilk habercisidir. Bakterilerin etkisi altındaki bir bölge, örneğin ağrıyan bir dişin çevresi çoğunlukla şişer ve kızarır. Nezle ve grip çoğunlukla bir boğaz ağrısı ile başlar. Çünkü bu hastalıkları yol açan virüsler ilk olarak boğazınıza yerleşir. Yaraları temizlemek ve bir yara bandı ile kapatmak bakterilerin yerleşmesine engel olur. Kan. Kanınız sürekli olarak vücudunuzda dolaşır, vücudunuzun her yerine besin ve oksijen taşır. Ancak kanınıza karışmış mikropların yayılmasına da yol açabilir. İyileşmek. Antibiyotik adı verilen ilaçlar bakterilerin yol açtığı hastalıkların iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Hiçbir ilaç virüsleri yok edemez. Vücudunuz onlarla kendi yöntemleriyle savaşır. Parasetamol adı verilen bir ilaç ateşinizin düşmesine yardımcı olur. Savunma. Bir hastalık kaptığınızda vücudunuz saldırgan mikroplarla savaşır. Kanınızda mikropların daha fazla yayılmasını durdurmaya çalışan özel hücreler bulunur. Kanınız. Damarlar, kanı vücudunuzun her yerine taşıyan borulardır. Kandaki plazma adı verilen sıvının içinde milyonlarca hücre vardır. Al yuvarlar besin ve oksijen taşır. Ak yuvarların görevi ise mikropları öldürmektir. 1. Ak yuvar mikroplara yapışıyor. 2. Ak yuvar mikropların çevresini sarıyor. 3. Mikroplar içeride sindiriliyor. Mikrop yiyiciler. Mikroplar hücrelerinize zarar verdiğinde hastalıklı bölgeye daha fazla kan gider. Sonra da akyuvarlar mikropları yiyip yok eder. Mikropların dışarı atılması. Lenf birbirine bağlı kanallar içinde vücudunuzda dolaşan bir sıvıdır. Ölü mikropları ve hücreleri lenf düğümlerine taşır. Burada akyuvarlar ölü mikropları ve hücreleri lenfin dışına atar. Lenf düğümleri, özellikle de boynunuzdakiler, siz mikroplarla savaşırken ağrıyabilir ve şişebilir. Sürekli korunma. Bir hastalığa yakalandığınızda, lenfosit adı verilen özel ak yuvarlar, antikor olarak bilinen kimyasal maddeler kullanarak mikropları öldürür. 1. Antikorlar mikrobu yakalıyor. 2. Mikrop parçalanarak ölüyor. Antikorlar size daha önce saldırmış olan mikropları tanıyabilir. Aynı mikropların tekrar saldırmasını engellemek için vücudunuzda kalırlar. Yani çoğu bulaşıcı hastalığa yalnızca bir kez yakalanırsınız. Bu biçimde korunmaya bağışıklık kazanmak denir. Aşı. Aşı olmak, bulaşıcı hastalıklara karşı daha yakalanmadan bağışıklık kazanmanızı sağlar. Aşı olduğunuzda vücudunuza çok az miktarda mikrop verilir. Verilen miktar sizi hasta edemeyecek kadar azdır. Ancak vücudunuzun gelecekte sizi bu hastalığa karşı koruyacak antikorları üretmesine yardımcı olur. Bebeklere genellikle bazı tehlikeli hastalıklara karşı bağışıklık kazandıran aşılar yapılır. Alerjiler. Alerji, vücudunuzun normal şeylerle sanki bunlar mikropmuş gibi savaşmasıyla ortaya çıkar. Bu vücutta kızarıklık, hırıltılı soluk alma veya karın ağrısı gibi belirtilere neden olabilir. Bir insanda alerjiye yol açan maddelere alerjen adı verilir. Neler oluyor? Bir alerjen, alerjik bir insanın vücuduna girdiğinde akyuvarlar bu maddeyle savaşmak için antikorlar yollar. Bu sırada alerji belirtilerine yol açan histamin adı verilen bir kimyasal madde üretilir. Soluk almak. Bazı insanların soldukları şeyleri, örneğin toza, çiçek tozuna, kuş tüyüne veya evcil hayvan tüylerine alerjisi vardır. Çiçek tozu alerjisi bahar nezlesine yol açabilir. Bu alerji hapşırmanıza, gözlerinizin sulanmasına ve kaşınmasına neden olur. Astım nedir? Astıma bir alerji yol açabilir. Astım, ciğerlerinizde hava almanızı zorlaştırır. Bu yüzden soluk alırken hırıltı çıkarırsınız veya öksürürsünüz. Akciğerlerinize havayı bronşçuk adı verilen borular yardımıyla alırsınız. Astım, bronşçukların daralmasına neden olur. Bu yüzden bronşçukların içinden daha az hava geçebilir. Astımlılar soluk alma aygıtı kullanır. Bu aygıttan ciğerlerine çektikleri ilaç bronşçukların tekrar açılmasını sağlar. Dokunma. Bazı insanların ne giydiklerine ve ne taktıklarına dikkat etmesi gerekir. Örneğin metal küpeler ve yün kazaklar vücutta kızarıklıklara neden olabilir. Kaşıntı ve kızarıklıklarla ortaya çıkan egzamaya bazen deterjan ve sabun yol açar. Yiyecekler. Bazı insanların belirli yiyeceklere alerjisi vardır. Bu tür yiyecekleri yediklerinde karın ağrısı veya deride kızarıklıklar gibi alerji belirtileri ortaya çıkabilir. Yiyecek alerjisi astım hastalığına da yol açabilir. Çikolata, deniz ürünleri, süt bazı insanlarda alerjiye yol açabilir. Alerjilerin tedavisi. Alerji bulaşıcı değildir. Alerjiden korunmanın en iyi yolu alerjiniz olduğunu bildiğiniz şeylerden uzak durmaya çalışmaktır. Her yerde bulunan alerjenlerden, örneğin tozdan uzak durmak zordur. Toza alerjisi olan insanların yatak odalarının düzenli olarak temizlenmesi ve tozunun alınması gerekir. Antihistaminik adı verilen ilaçlar alerjilerin neden olduğu bazı rahatsızlıkları giderebilir. Hastalık nasıl bulaşır? Hastalıklar en çok havayla bulaşır. Öksürdüğünüzde, hapşırdığınızda veya soluk verdiğinizde havaya küçük damlacıklar yayarsınız. Bu nezle, grip ve su çiçeği gibi hastalıkların başkalarına bulaşmasına neden olabilir. Öksürürken ya da hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatmak mikropların yayılmasını önler. Bir hapşırık mikropları 3 metreden uzağa fırlatabilir. Dokunma. Uçuk veya sihir gibi bazı deri hastalıkları, hastalıklı bölgeye dokunulduğunda bir insandan diğerine geçebilir. Bulaşıcı bir hastalığı olan insanların eşyalarını, örneğin havlularını ya da yıkanmamış tabak, bardak, çatal ve bıçaklarını kullanmamaya çalışın. Yiyecek. Yiyecekleri yeterli özeni göstermezseniz, mikroplar yiyecekleri bozabilir ve hastalığa yol açabilir. Çok uzun süre bekletilirse et ve süt gibi taze yiyeceklerde bakteri üremeye başlar. Taze yiyecekler pişirilmeden ya da yenmeden önce mutlaka yıkanmalıdır. Yiyecekler serin bir yerde saklanırlarsa daha uzun süre dayanırlar. yiyeceği sineklere karşı koruyan bir kapak, sinekler bakteri taşıyabilir. Elleri yıkamak. Tuvaletten çıkarken ve yemek yemeden ya da hazırlamadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın. Kirli eller yiyeceğe bakteri bulaştırabilir ve midenizin bozulmasına yol açabilir. Zaman zaman evcil hayvanlar da hastalık bulaştırabilir. Hayvanlarla oynadıktan sonra ellerinizi yıkamanız, onları öpmemeniz ve yüzünüzü yalamalarına izin vermemeniz gerekir. Toprak, bazen köpek ya da kedi pisliğinin neden olduğu ciddi bir hastalık taşıyabilir. Bu yüzden sokakta oynadıktan sonra ellerinizi yıkamaya özen gösterin. Saç bitleri. Saç bitleri, saçınızda yaşayabilen ve başınızın kaşınmasına yol açan küçük canlılardır. Bitler ve yumurtaları, bu yumurtalara sirke adı verilir, bir insandan diğerine geçebilir. Saçınız uzunsa okula giderken arkada toplayın ve başkalarının fırçasını ya da tarağını kullanmayın. Hastalık taşıyan sular. Su da hastalık taşıyabilir. Çamaşır yıkamak, içmek ve yemek yapmak için aynı suyu kullanmak zorunda olan insanların yaşadığı yoksul bölgelerde bazen sudan bulaşan hastalıklar görülür. Mikroplu su çok sayıda insana hastalık bulaştırabilir. Kazalar. İster küçük bir kesik, isterse kırık bir bacak olsun, bir yerinizi incittiğinizde veya yaralandığınızda vücudunuz kendi kendini onarır. Kesikler ve sıyrıklar. Bir kesik veya sıyrık nedeniyle deriniz yarıldığında ve kan damarlarınız zarar gördüğünde kanama başlar. Kan pulcukları adı verilen küçük kan hücreleri, pıhtı olarak adlandırılan yapışkan bir tabaka oluşturarak kısa sürede kanamayı durdurur. Kan pulcukları kesiğin çevresindeki kanda toplanır. Kan pulcukları diğer kan hücrelerini çevresinde toplar ve bir pıhtı oluşturur. Kan pıhtısı iyileşene kadar kesiği koruyan bir yara kabuğuna dönüşür. Kabuğun altında zarar gören hücrelerin yerine yeni deri hücreleri üretilir. Kısa süre sonra yara kabuğu kurur ve düşer. Çarpmalar ve çürükler. Sert bir darbe serinizi parçalamadan alttaki kan damarlarına zarar verebilir. Damardan sızan kan dışarı çıkamaz ve derinizin altında kalır. Bu bir çürümeye yol açar. Ağ yuvarlardaki kimyasal maddeler çürüklerin mor görünmelerine neden olabilir. Vücudunuzun kemikli kısımlarını, örneğin incik kemiğinizi veya başınızı bir yere çarptığınızda bir şişkinlik meydana gelebilir. Deriniz şişer çünkü altında kanın akacağı yeterli yer yoktur. Kırık kemikler. Bir kemik kırıldığında vücudunuzun kırığın üzerine gelişecek ve kemiği tekrar birleştirecek yeni hücreler üretmek zorundadır. Kırık uçlar bir araya getirilmeli ve kemikler kaynarken kırığın olduğu bölge hareket ettirilmemelidir. Röntgen filmi adı verilen özel fotoğraflar kemiğin nereden ve nasıl kırıldığını gösterir. Alçı bacağın hareket etmemesini sağlar. Yanıklar. Deriniz yandığında alt kısımda sulu bir sıvı birikir ve bir kabarcık oluşturur. Kabarcıklar zarar gören hücrelerin korunmasına yardımcı olur. Alt kısımda yeni hücreler geliştiğinde sıvı yok olur ve eski zarar görmüş deri soyulur. Soğuk su yanığın acısını dindirebilir ve zararın yayılmasını önleyebilir. Doktora gitmek. Bazen iyileşmek için bir doktorun yardımına gerek duyabilirsiniz. Doktorların görevi hastalığın ne olduğunu anlamak ve sizi iyileştirmeye çalışmaktır. Sorunu anlamak. Doktor size kendinizi nasıl hissettiğinizi sorar. Hastalık belirtilerini açıkça anlatabilirseniz sorunun ne olduğunu anlamasına yardımcı olursunuz. Doktor ayrıca kızarıklık veya şişkinlik gibi hastalık belirtileri olup olmadığına da bakar. Doktor boynunuzu da inceleyebilir. Boynunuzdaki lenf düğümleri şişmişse, bu bulaşıcı bir hastalığınız olduğunu gösterir. Ateşinizi ölçmek için dilinizin altına bir termometre yerleştirebilir. Normalde ateşiniz yaklaşık 37 derece olmalıdır. Doktor, vücudunuzun içindeki sesleri dinlemek için stetoskop kullanır. Böylece kalbinizin ve akciğerlerinizin düzenli çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir. Doktor, kulaklarınızın, boğazınızın ve gözlerinizin içine bakmak için özel bir fener kullanır. Sağlık durumunuz ve önceki şikayetleriniz ile ilgili kayıtlar, doktora sorunun ne olduğu konusunda ipuçları verebilir. Doktora sorununuzun ne olduğuna karar vermesine teşhis koyma denir. Teşhis koyduktan sonra doktor, iyileşmeniz için size tavsiyelerde bulunabilir. Hastane. Bazen doktorunuz sizi bir hastaneye yollamaya karar verebilir. Burada size hastalığınızla ilgili her şeyi bilen başka bir doktor bakar. Hastanenin her bir bölümü değişik bir hastalıkla ilgilidir. Ağır bir kaza geçiren insanların tedavilerine acil serviste hemen başlanır. Bir süre hastanede kalmanız gerektiğinde size hemşireler bakar. Yakın bir akrabanız sizinle birlikte kalabilir, arkadaşlarınız da ziyaretinize gelebilir. İlaç. İyileşmenize yardımcı olmak için doktorların bazen ilaç yazması gerekir. İlaçlar tam doktorların söylediği gibi kullanılmalıdır. Yoksa bir işe yaramayabilirler veya tehlikeli olabilirler. Gezgin doktorlar. Dünyanın şehirlerden uzak bölgelerinde insanlar kolay kolay doktor bulamaz. Bu yüzden doktorlar bu bölgelere gider. Hastaları tedavi etmek ve hastalıklardan korunma yollarını öğretmek için gittikleri bölgelerden kısa süre sonra ayrılırlar. Yaşadığınız yer. İnsanların yaşadıkları yer, yaptıkları iş ve gelir düzeyleri sağlıklarını etkileyebilir. Dünyanın değişik bölgelerinde değişik hastalıklara rastlanır. İklim. İklim, insanların sağlığını etkileyebilir. Örneğin, dünyanın sıcak ve nemli bölgelerinde sivrisinekler insanlara sıtma adı verilen ciddi bir hastalık bulaştırabilir. Sivrisinekler insanları ısırdıkları zaman sıtma bulaştırabilir. Beslenme. Dünyanın bazı yoksul bölgelerinde her zaman herkese yetecek kadar yiyecek bulunmaz. Gerekli besinleri almazlarsa insanlar hastalanabilir. Buna yetersiz beslenme denir. Haritadaki kırmızı yerler dünyanın yoksul bölgelerini gösteriyor. Afrika, Güney Amerika ve Doğu Asya. Afrika'nın bazı bölgelerinde her yıl çok sayıda insan yetersiz beslenme yüzünden ölüyor. Bütün yiyecekler yararlı değildir. Dünyanın zengin bölgelerindeki pek çok insan, doktorların yararsız yiyeceklerden çok fazla yemenin yol açtığını düşündüğü hastalıklara yakalanıyor. Hamburger, kola ve sosisli sandviç. Bu yemek çok fazla şeker ve yağ içeriyor. Bu da sizin için zararlı. Kirlilik. Kirlilik insanlar da dahil bütün canlılara zarar verebilir. Örneğin kirletilen göller ve akarsular içme suyu kaynaklarına karışırsa insanları hasta edebilir. Aşırı kalabalık. Hastalıklar sağlık hizmetleri iyi olmayan kalabalık bölgelerde hızla yayılabilir. Aynı anda çok sayıda insanı etkileyen bir hastalığa salgın hastalık adı verilir. 1990 yılında Güney Amerika'da ortaya çıkan bir kolera salgını yoksul bölgelerde yaşayan pek çok insanı etkiledi. İşler. İnsanların çalıştıkları yerler ve yaptıkları işler sağlıklarını etkileyebilir. Madenlerde çalışan insanlar tozdan kaynaklanan solunum sorunları yaşayabilir. Gerçekleri bilmek. Vücudunuzun nasıl çalıştığını ve hastalıkların nasıl meydana geldiğini öğrenmek daha sağlıklı bir hayat yaşamanıza yardımcı olabilir. Yıllar önce sigara içmenin ciddi kalp ve akciğer hastalıklarına yol açtığını kimse bilmiyordu. Artık insanlar sigara içmeyerek daha sağlıklı olabileceklerini öğrendiler. Sağlığınızı korumak. Sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz pek çok şey var. İşte bunlardan bazıları. İyi beslenmek. Gerçekten sağlıklı olabilmek için çok çeşitli yiyecekler yemeniz gerekir. Ne kadar yediğiniz de önemlidir. Çok fazla veya çok az yemek sağlıksız olabilir. Pirinç makarna ve patates gibi yiyecekler size enerji verir. Et, tavuk ve balık gelişmenize yardımcı olur. Süt ürünleri, örneğin peynir, kemiklerinizi ve dişlerinizi güçlendirir. Sebze ve meyveler vücudunuzun sağlıklı çalışmasını sağlayan vitaminler içerir. Vücudunuzu temiz tutmak. Vücudunuzu temiz tutmak mikropların bulaşıcı hastalıklara yol açmasına engel olabilir. Saçınızı yıkamak ve fırçalamak bitlerin sizden uzak durmasını sağlar. Düzenli olarak fırçalamak dişlerinizin çürümesini önler. Ağzınızda kalan yiyecek kırıntıları dişlerinizi çürüten asitler üretebilir.